Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filio Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Devent Filios. Eserin adı Kayıp Mevsim Düşleri. Yazarı Tekin Şener. Türü denemeler. Ötüken Neşriyat Aşı. 1. baskı 2023. ISBN numarası 978-625-408-543-7. Bu kitap 113 sayfadır. Ses kaydının başlama tarihi 8 Mart 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir kolyeye takılan süsün resmi var. Arka kapak. Tekin Şener okurunu arayan bir yazar değil, müdanasız bir kalem sahibi olarak yürüyen kitap dediği okuma tutkunu insanları birlikte anlamaya, hatırlamaya, bağ kurmaya çağırıyor. Çağrıya kulak verenlerle aynı serabı görme niyetiyle yazıyor. Onlar aranmaz, yürüdükleri yolda türlü menziller üzerinde kendileriyle aynı dili konuşan dildaşlarını bulur, dinler ve okurlar. İşte bu denemelerde bu çağrıyı işitmek üzere yola koyulanlarla aynı akıntıya kapılmak umuduyla yazıldı. Tekin Şener 1972'de Sivas'ta doğdu. Okuduğu ilk kitap ilkokul 3'te sınıf kütüphanesinden aldığı Sarı adlı romandı. Bundan sonra üst sınıftaki abilerin tarih, coğrafya ders kitapları dahil bulduğu her ansiklopedi cildini, gazete tefrikasını, matbuat ürününü okumaya başladı. Okuyamadığı zaman hasta oldu. Ankara'da geçen üniversite hayatı boyunca mülkiyenin mülkiye olduğu son devirde sadece kitapları değil, insanları okuma fırsatını da yakaladı. Fakültenin uzayan yıllarında yazmayı da düşünmeye ve denemeye başladı. Düzenli olarak ilk yazdığı mecra kuruluşunda yer aldığı Sühan dergisi oldu. Akabinde hayatının 15 yılını adadığı Hayat Ağacı macerası başladı. Bu dergide 37 sayı boyunca dosya editörü, yayın koordinatörü, genel yayın yönetmeni, yazar, redaktör olarak ne iş olsa yaptı. Refiki Tahriri, Mehmet Ali Erdoğan'la birlikte 10 kitap yayını hazırladı. Fotoğraf sergileri ve şehir kültürü konulu paneller düzenledi. İlk kitabı Ötekiler Günü 2018'de, ikinci kitabı Tabirin Sığmaz Kaleme 2019'da yayınlandı. Hayat Ağacı dergisinden koparıldıktan sonra memuriyete döndü. Sivas Defterdarlığındaki görevinin ilk günlerinde Söğüt dergisiyle tanıştı. Hemen her sayısında Söğüt'e düzenli olarak yazdı. Elinizdeki kitap da bu dönemde düşlendi ve yazıldı. İşte Tekin Şener'in 51 yıllık hayatı ve eserleri. Birkaç kitap, birkaç dost, bolca düş ve bir eş. Mütemmim şahsı Havvası. İçindekiler 1. bölüm Seyir Var Seyir İçinde, 2. bölüm Kötü Düşünceler, 3. bölüm Duyduk Duymadık Demeyin, 4. bölüm Işık Çiz Hayal Hanesi. 1. bölüm Seyir Var Seyir İçinde. O ilk cümleyi yakaladığım zaman bir kilidin açılacağını seziyordum. Bir hokus pokus olmayacaktı bu. Tazikin önündeki kapağı açacak yüklü bir sözdü sadece. Dökülmeye başlayacak kelime selinin önüne gerilen seti kaldıracak sihirsiz bir cümle. Ne kadar uğraşsam da onu kuramayacağımı, onun benim zihnimde kendini kuracağını da biliyordum. Ona zemin açmam gerekiyordu tabii. Onun için dilimi dinç, kalemimi keskin tutmalıydım. İlk cümle kurulduğunda zemberek kurulmuş olacaktı çünkü. Seyir var, seyir içinde. Benim tarihim de insanlığın tarihi gibi yazıyla başlıyor. Ondan önce de bir geçmişim de var tabii. Fakat yazıyla beraber takip edilebilen, kayıtlarına ulaşılabilen ve doğru yanlış kronolojisi yapılabilen bir ömür çizgim oldu. Mütevazı yazı serüvenim birkaç fikri sabitten, birkaç aşamadan geçerek bugüne ulaştı. Öncesi biraz derbeder, biraz konuşkan, iyice puslu bir bekleyiş. Yıllarca doğurgan sözün gerilimini yaşadım. Ben gergin değildim, doluydum, doluyordum. Tedirgin ya da meyus da değildim, durgundum. Durgun, dağınık, dalgın ve konuşkan. Taşma noktasını yokluyordum. Ona yöneldiğimin, hatta yaklaştığımın farkındaydım. Bu farkındalığın getirdiği dinginlik içinde dalgalanıyordum. Beklemekle meşguldüm, beklerken konuşmakla. Kaç kere sözün ucu açıldı da ben onu kavrayamadım. Söz dile geliyor fakat dilden geldiği gibi çıkmıyordu. Gözlerin karşısında, hükümlerin karşısında, tartıların karşısında, kendimi içinde bulduğum sahnede, maksadını aşan yahut kastının dışında laflar ediyor, asıl söylenecekleri ıskalıyordum. Gerçi sahnenin dışındakilerden değildim ama sözü gediye koyan, sözünün ağırlığını etrafa yansıtan bir şahsiyet olduğum da söylenemezdi. Koskoca ömrü vadesiz bir bekleyişe çeviren ve rolünü tam bulamamış, resmi tam çizememiş bir karakterin beklenmedik hallerini gösteriyordum. Küçücük yalanlar söylüyor, o an yalanımı ele veriyor, ciddi olmam gerektiği durumda serapa istihza kesiliyor, neşeli ve rahat olmam gereken ortamlarda katılaşıyor, söz bana düştüğünde kekeliyor, susmam gereken anlarda pervasızca lafa dalıyordum. Lafazanlara gizli bir hayranlık ve açık bir öfke besliyordum. Söze sakız muamelesi yapmalarına tahammülüm yoktu. Tükürüp tükürüp çiğnenen kelimelerin üstüme başıma sıçramasından çekiniyordum. Beyin hücrelerimle ve dünya saatimle beslenen parazit laflara doymuştum zira. Onlarla baş edecek mecalim de yoktu. Susup susup bağırmalarım bundandı. Söz akmıyor, yazgı ilerlemiyor, zaman çevrilip duruyordu. Bu böyle sürüp gidecekti muhakkak. Bir yere varmayan, bir noktaya akmayan, kendi ağırlık merkezine yığıldıkça bulanan, bulandıkça bunalan bir varoluş şakası gibiydi bu durumda. Seyir fikri şakayı fark etmemle başladı. Söylenmemiş, gevelenmiş ve haykırılmış sözler içinde kendimi teşhis ettim. Çünkü seyretmekten bıkmış, seyredilmekten usanmıştım. Ahenkli, maksatlı, kıvılcımlı bir seyir halini düşler olmuştum. Önce düşledim, sonra düşündüm ve kendimi seyirde buldum. Sözden cümleye, konuşmadan yazıya da böylece geçtim. Bidayette o ilk cümlenin seyri başlatacağını ummuştum. Onunla tazyik başlayacak, dalgalar kabaracak, su yatağını bulacaktı. Sonraları seyrin cümle ile başlamayacağını, cümleye doğru ilerlediğini anladım. Cılız mı cılız, kararsız bir arayış, yönünü bilen bir akıntıya evrildi. Öyle kükremiş sel gibi değil, ritmik şırıltısıyla akan, sakin şarkısını söyleyen bir dere gibi. Kelimeler yavaş yavaş hizaya girdi, cümlelerde insicam belirdi. Arayışımın metodu veya aracı olarak yazıyı seçtim. Anlatmaktan çok anlamaya yarayan bir fiil olarak yazmaya başladım. Kimseye referans vermeden zihnime ve hafızama dayanarak peş peşe satırlar sıraladım. Okuduğum, dinlediğim, öğrenip unuttuğum, tecrübe edip bir kenara attığım ne varsa iki nokta arasında hatıra geldi. Başkalarının yaşadıkları, düşündükleri, hissettikleri ışık tuttu, kendi sözlerimi buldum. Dünyayı değiştirecek, hastalara şifa, dertlilere deva olacak sözler değillerdi. Fakat bana aitlerdi. Benden dünyaya sızmışlardı. Dahası seyrime tanık oluyor, onu tespit ediyorlardı. Yazdıkça hatırlıyor ve anlıyordum. Hatırladıkça kah yaklaştığımı, kah uzaklaştığımı hissediyordum. Hatırlamak hafızanın dikenli yollarından sarp patikalarına, nizami caddelerine uzanan bir yolculuktu. O yollarda tuhaf karşılaşmalar, beklenmedik keşifler de olmuyor değildi. Yolculuğun ilk cümlemin manyetizmasında gerçekleştiğini düşünüyordum. Kurduğum her cümle ona bir çağrı, bir hazırlıktı. Bütün mesele saf çelik gibi parıldayan ve bir çekirdeğin yüklü enerjisine sahip o cümleye ulaşmaktı. Sonrası benden çıkacaktı artık. Sözler kabuğunu kıracak, kelimeler dünyaya saçılacaktı. Bunu umuyor, hayal ediyor, biraz da tasarlıyordum. Anlam arayışı kadar ses arayışıydı belki. Cümlenin mükemmeli, anlamı da sesi de öyle bir sarıp sarmalamalı ki ikisi bir bütün olarak kabından taşsın. Hakikati işaret etsin ama anlık gerçeğin fani şartlarına saplanıp kalmasın. Kafa karıştırsın, şaşırtsın, kışkırtsın, akılda kalsın, ruhta iz bıraksın. Tohum kadar yoğun ve kesin, ışık kadar uçucu ve izafi bilgi taşısın. Kurduğum cümleler aradığım cümle için birer yakarış, telkin, belki de hazırlıktı. Arayış içinde yakarış ve meydan okuma arasında metinler döktürdüm. Kendimle yaptığım bir seansa dönüştü yazma fiili. Biraz terapi, biraz anımsama, biraz mahkeme, biraz tasavvur, biraz sayıklama. Son noktayı koyduğumda benim için bitmiş, yani tükenmiş oluyorlardı. Zamanla onları tedavide sürmeye başladım. Aylar sonra bir kağıt üzerinde karşıma çıktıklarında başka birinin kafasından çıkmışlar gibi okuyor ve yargılıyordum. Onlara nüfuz ettikçe çağırdıkları duyguyu, tecrübeyi ve bilgiyi bir kez daha hatırlıyor ve şaşırıyordum. Onlarla ilgili tek düşüncem veya merakım başka zihinlerde de benzer çağrıları yapıp yapmadıklarıydı. Başka hafızalara, başka zihinlere, başka yüreklere cümlelerle dokunabilmek benim için evet merak ve heyecan kaynağıydı. Bir çeşit oyundu bu. Dünya ile insanlarla, yazgı ile yazı üzerinden oynaşma. Cümleler saçarsın ortalığa. Kime nasıl dokunduğunu seyredersin. Düğümleri çözemiyorsan, çığır açamıyorsan bir seyirlik başlatırsın. Nihayet işin ciddiye bindiği bir noktaya geldim, dayandım. Diyelim ki oyun faslı kapandı. İşte halimiz budur. Vaziyet bundan ibarettir. Bu da senin trajedindir türünden. Art fikirlerle kundaklanan metinler zuhur etti kağıtta. Heyecanla değil, efkarla yazılıyorlardı. Tabii ki gözlerden ırak kaldılar. Yazdıklarım ne bir çalkantıya yol açıyor ne de bir yankılanma doğuruyordu. Ne var ki dünya ile alışverişin yolu onu çalkalamaktan geçmiyor sadece. Çağına aynalar tutarsın, ona tanıklık edersin, hatta dünyayı alaya alır, belki yargılarsın. Kederli tebessümler, müstehzi nazarlar gönderirsin kendi pencerenden. Sözlerinin yankısını uzak zamanlardan işitirsin. Seyredip durursun. Bana iyi geliyordu bu seyir. Hem çağa direncimi artırıyor hem de beni hareket hattında, yani yörüngede ve ayakta tutuyordu. Artık dili geçmiş zamanından çıktık zannediyorum. Şimdiki zamanda yeni bir şey yok. Metinler yığılıyor, o kadar. Arayışın devam ettiğini biliyorum, lakin yönünü pek kestiremiyorum. Mükemmel cümlenin biraz daha uzak yörüngesinde seyre devam ediyorum. Yazıyor ve yazdıklarımı dünyaya bırakıyorum. Bıraktıklarımın izini sürmüyorum. Yansımalarını, titreşimlerini, tesirlerini takip etmiyorum. Buna ne imkanım var ne niyetim. Şimdiki zamanda pek akislerinin olacağını da düşünmüyorum zaten. Çünkü söz çağında değil, görüntü çağında yaşıyoruz. Benim söz zemininde yaptığım sondajlar dünyayı pek alakadar etmiyor. Umursanmak için değil, dünyayı umursadığım için yazdığımdan işin bu tarafında değilim. İnsanların karşısına duymak istedikleri sözlerle çıkmak onları hiç umursamadığınızı gösterir. Kafalarına yatsın, zihniyet şemalarına uysun, gönüllerini okşasın, yargılarını pekiştirsin diye yazarsanız insanları değil kendinizi umursuyorsunuz demektir. Bu durumda alıcımızın daha fazla olacağı muhakkak. Fakat ben bir verici değilim ki alıcıya neşriyat yapayım. Ben bir karıştırıcıyım. Tezatları, donuk zihinleri, kalıp yargıları ve emniyetli fikirleri cümlelerle karıştırırım. Cümle kurmak veya metin inşa etmek nesneler aleminden fani bir bilgiyi, izlenimi veya münasebeti söze taşıma gayretinin sonucudur. Taşımak için yüklenmek gerekir derdi, aşkı, yalnızlığı, inancı ve seyri. Arayışın tılsımı da buradadır. İnsanı gerilimle, hareketle, imkanlarla donatır arayış. Ararken umduğundan çok bulduğunla avunursun. Yazmak benim arayış metodum olduysa, umduğumu unutmadan bulduğumu doğru anlamalıyım. Taziki başlatacak ilk çekirdek cümle fikrinden mükemmel cümle idealine geçişim de arayış esnasında gerçekleşti. İkisi aynı kapıya çıkmıyor. Aynı kapıdan çıkıyor ve ayrılıyorlar. İlk cümle yönelişi hararetli bir ana soğuk soğuk hazırlanmayı ifade ediyor. Mükemmel cümle ideali ise sıcak adımlarla bütüne doğru yürümeyi anlatıyor. Bu hazırlanmanın ve yürümenin hasılası olan metinlerde hikaye anlatmıyorum. Yaşanan ya da yaşandığını gözlediğim hikayelerdeki ortak çizgileri göz önüne seriyorum. Geç başlayan yazma edimim, insanların can sıkıntısını gidermek veya duygularına tercüman olmak üzerine yürümedi. Aksine canları daha fazla sıkmayı ve ortak hissiyatın şartlarını irdelemeyi denedim yazarken. Gönülleri hoş tutmak değil, zihinleri işlek tutmak istedim. Benim anlam arayışımın kimseyi ilgilendirmediğini düşündüm ve hazır anlam kalıplarının dışında durdum. Anlamaya ve hatırlamaya çalıştım. Anlamanın anlatmaya, hatırlamanın hatırlatmaya dönüşmesi okurun tavrına bağlıdır. Ben okurunu arayan bir yazar değilim. İnsanları birlikte anlamaya, hatırlamaya ve bağ kurmaya çağırıyorum. Bunu deniyorum. Çağrıya kulak verenlerle aynı serabı görürsek, aynı akıntıya kapılırsak, aynı zincirleri kırarsak ne âlâ. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.